Ayrım 6.
Sonra namazgâhtan gür bir ezan sesi duyuldu. Kafileler köy köy çayırlıkta saf bağlamaya başladılar. Kadınlar en arkada ayrı sıralar meydana getiriyorlardı. Uzun siyah ferraceleri, beyaz yahut abani yaşmaklarıyla dalgalanan bu kadın sıralarının uzaktan güzel, tesirli bir görünüşü vardı. Çocuklar ya analarının ya babalarının yanlarında sıralara sokulmuşlardı. Ezan sona erince imamın arkasında saf tutan müezzinlerle köy hocaları hep birden tekbir almaya başladılar. Bütün saflar onlara katıldılar. Bazen inip bazen gürleyen fakat etkisi ve ululuğu daima artan bu tekbir sesleri, çayırları dolduran cemaati baş döndürücü havası içinde sardıktan sonra dalga dalga ovalara, sırtlara doğru yayılıyordu. Dağlara, geçitlere çarpan ve oralardan geri gelen yankılarla yeni tekbir sesleri birbirine karıştıkça havayı anlatılması kabil olmayan bir ahenk dolduruyordu. Bu ilahi gök gürültüleri içinde bu su başına ulaşırken yollarda kafamda çarpışan çelişmeli düşünceler birer birer kayboldu. Şimdi içimde eski cenklerin kılıç kalkan sesleriyle gürz ve topuz çatırdılarını duyar gibi oluyordum. Çocukluğumda o kadar inanarak dinlediğim şeyler, gökten inen yeşil kaftanlı meleklerle gaziler, şehitler hayalimde gene canlanmaya başladılar. Şimdi kafamda ne bu harbin bir türlü anlayamadığım gayesi veya gayesizliği vardı. Ne dökülecek kanları ne çöllerde bozkırlarda kaybolacak hayat dalgalarını düşünebiliyordum. Kendimi gittikçe coşan, kanatlandırıcı bir rüzgarın akışına bırakmıştım. Milletin asırlardır o kadar şikayetsiz tahammül ettiği ve onun bütün tarihini teşkil eden ebedi seferberliğin gerçek manasını artık sezinliyor gibiydim. Bir de dayanıklılık kaynağıydı. Bu kaynak devamını ve kuvvetini şimdi burada gördüğüm bu mahşeri coşkunluk halinden alıyordu. Bu belki bir düşünceydi fakat ne var ki gerçek olsa gerekti. Tekbirlerden sonra iki rekat namaz kılındı. İmamın her söylediğini bütün müezzinler tekrarlıyorlardı. Bunun arkasından cemaatin doğruluş, eğiliş ve secdeye kapanış halinde dalgalanması, taşması geliyordu. Ben de her secdede alnımı yeşil serin çimenlere koydukça kendimi burada harekete gelen bu dağ gibi dalganın bir zerresi gibi hissediyordum. Ruhumda gurur ve emniyet rüzgarları esiyordu. Namazdan sonra gene fetih duaları okundu, tövbe edildi. Son Fatiha'nın bitmesiyle beraber davul zurnaların hep birden ey gazileri vurması, köy bayraktarlarının cemaatlerini toplamaları ve kafilelerin kaza merkezi olan Çorlu yolu üstünde yerlerini almaları bir oldu. Köyden mektebe döndüğüm zaman sınıfları da köyler gibi seyrekleşmiş buldum. Biz de harbe girmiştik. 4 Ağustos 1914'te Almanya ile ittifak ve 2 Ekim 1914'te Almanlar safında harbe giriş. Ben derhal askere çağrılacak yaşta değildim. Fakat gittikçe daha iyi anlıyordum ki memleket artık fiilen bir harbe girmiş bulunmaktadır. Sebebi ister sonradan pek çok söylendiği gibi komitacı ve sorumsuz bir avuç insanın körü körüne bu maceraya sürüklenişi, isterse genç mutaassıp bir harbiye nazırına şan ve şöhret ihtirası olsun, biz artık bu harbin içindeydik. Bu harbin nasıl biteceği belki bilinemezdi. Fakat bilinen bir şey vardı ki, devletimizin kaderi artık bu harbin sonucuna bağlıydı ve her şeye rağmen onun bizim lehimize bitmesi lazımdı. Sınıflardaki seyrekleşme her gün biraz daha artıyordu. Ders yılı içinde son ağabeyimin de Kafkas cephesinde Sarıkamış'ta şehit olduğu haberi geldi. Fakat derhal onun yerini doldurmaya koşabilecek yaşta değildim. Ama babam onun ardından pek yakında beni de elinden kaçıracağını sezinlemiş gibi bir kuşku içindeydi. Onun kaybının verdiği çöküntüyle bu kuşkuyu babamın artık bir şey görmeyen gözlerinde ben garip bir ruh çatışması içinde okuyordum. Evet, beni de kaybedebilirdi. Ve ne çare ki bu onun ve onun durumunda olan bütün babaların yüzyıllar boyunca değişmez kaderleriydi. O ders yılı şöyle böyle geçti. Tatili de gene bir köyde, fakat bu sefer Meriç kenarına yakın İbriktepe köyünde geçirdim. Harman makinelerinde çalıştım. Mektebe döndüğüm zaman içimden her gün bir an önce asker olmak, bir an önce harbe katılmak ihtirası taşıyordu. Hem de yerim cephede ve cephenin en ileri hattında olmalıdır diyordum. Bu cephe Türkiye'nin dışında kalan Türk köylerine varan yolların geçtiği bir cephe olmalıydı. Bu cephede hayat ve mukadderatıma tesir edecek bir takım fatal kudretlerin beni içine alacağı hissi içindeydim. Derhal askerlik şubesine başvurdum fakat yaşım gene tutmuyordu. Kanun ise benim çalıştığım makinelerde çalışabilecekleri tecil etmişti. İsrarlı müracaatlarım ancak 1915 yazı sonuna doğru netice verdi. Beni de askere almaya razı oldular. Şube reisine Kafkas cephesine gideceğim, ağabeyimden boş kalan yeri dolduracağım diyordum. Muallim mektebinden talimgaha hareket ederken ordunun saflarına kabul ettiği en küçük yaşta subay namzedinin ben olduğumu sanıyor ve bundan gurur duyuyordum. Mektebe girebilmek için nüfus kağıdımda mahkeme kararı ile yaptığım yaş tashihleri de nazara alınırsa ancak 18 yaşımın içindeydim. Fakat İstanbul'a varıp da talimgahı görünce durumun hiç de benim düşündüğüm gibi olmadığını gördüm. Burada belki benden de küçük niceleri vardı. Kendi kendime demek ki ben dağarcığımı toplamakta hatta biraz da geç kalmışım diyordum. Gururlanmakta meğer ne kadar yanılmışım. Şu bilinmeyen Anadolu. Anadolu'yu biz Rumeli çocukları onu görüp tanıyıncaya kadar yalnız hayalimizde yaşattık. Ve hayalimizin özlediği gibi. Ama sonra gördük ki bu hayal ve özlem ve gerçek Anadolu arasında hiçbir benzerlik yoktur. Bu hayal kırıklığı bizim hayat boyunca yaşadığımız nice hayal kırıklıklarının en baş döndürenlerinden biri oldu. Ve sanıyorum ki Anadolu'ya asıl bütün varlığımızda ilk defa bu hayal kırıklığı içinde bağlandık. 4. Bölüm. Yedek subaylar talimgahı İstanbul'un Anadolu yakasında Göztepe'den Pendik'e kadar uzanan sahadaki bazı evlere, konaklara serpilmişti. Benim talimgaha katıldığım sıralarda Çanakkale savaşları bütün şiddetiyle devam ediyordu. Talimgahtan bende kalan en canlı izlenim bir gece Marmara'nın karanlıklara gömüldüğü bir saatte kıyılara yaklaşan beyaz bir gemidir. Bu gemi önce hayal meyal fark ediliyordu, sonra karanlıkların içinde birden belirdi. Fakat ışıkları sönüktü. Onun sessiz iskeleye yanaşmasıyla paltolarını çantalarını ellerine almış subay adaylarının, zabit namzetleri, sessiz sedasız bu gemiye tırmanmaları başladı. Bu gidenlerin hemen hepsi 20 yaş etrafında gençler delikanlılardı. Çanakkale'ye gönderiliyorlardı. Gemi yükünü alınca gene sessizlik içinde kımıldadı, gecenin bağrına daldı. Pek az sonra da büsbütün belirsizleşti, kayboldu. Bu giden geminin birkaç gün sonra Gelibolu veya Çanakkale'den dönerken götürdüğü çocukların bir kısmını, fakat bu defa yaralı veya sakat olarak İstanbul'a getirdiğini bölüklerde herkes bilirdi. Aynı gemi ikinci defa ve yolcularla ayrılıp yerine vardığı zaman, ilk gidenlerden çoğunun yerleri zaten artık boşalmış olurdu. Talimgaha girdiğim günlerin üstünden daha 6 ay geçmeden benim talim devrem de bitti. O zaman Çanakkale'de savaş sona ermişti. Fakat harp içinde Türk askerlerinin yayıldığı cepheler, Avusturya'dan, Romanya'dan Sina çöllerine, Yemen'e, Hicaz'a, Irak'a, İran ve Kafkasya sınırlarına kadar uzanıyordu. Talimlerimiz bitince bizi bir gün İç Erenköy tarafında bir düzlükte topladılar. Bu toplantıdan bende kalan hatıra kırık dökük tutuk ve anlaşılmaz bazı cümlelerdir. Meydana önce talimgahın kumandanı geldi. Biraz sonra etrafında maiyetiyle genç bir paşa göründü. İlk önce safların önünden geçti, sonra safların uçları kırılarak bir kale nizamı meydana getirildi. Bu dörtgenin ortasında bu genç paşa bir zaman sessiz kaldı. Gergin ve donuk yüzünün hiçbir ifadesi yoktu. Galiba bir şeyler düşünüyor, bir şeyler söylemek istiyordu. Nihayet söyledi. Bütün nutku o kırık dökük birkaç cümleden ibaretti. Önce hepiniz öleceksiniz dedi. Sonra bu cümleyi eksik buldu sözlerini. Hepimiz öleceğiz diye tamamladı ve ilave etti. Vatan kurtulacaktır. Bütün nutuk demeç hemen hemen bundan ibaret kaldı. Orduya bir tek asker vermeyen Yemen'in, Hicaz'ın, Irak'ın, orduya karşı savaşan Sina, Filistin, Suriye çöllerinin, yolları kesen ve devlete baş eğmeyip her gün Türk askerlerini öldüren asilerin yaşadığı Dersim, Sason, Talori dağlarının nasıl kurtulacağını bu genç kumandan işte bu sözlerle göstermiş oldu. Fakat kumandanımızın bu nutkunu dinlemek için onun etrafında cephe tutan saflarda hiç kimseye o zaman bu nutuk soğuk ve mantıksız görünmedi. Hatta bizlere sorulursa bu nutka bile lüzum yoktu. Bizler kendimizi zaten bu ölüm için yetişmiş sayıyorduk. Bu ölüm için hazırlanmıştık. O zaman bizim neslimiz kendisi için hiçbir hak düşünmeyen bir nesildi. Bize göre hak yok, vazife vardı. Vazife görülecek, can verilecek, şan vatana bağışlanacaktı. Can bizimse şan onundu. Vazifeler taksim olunurken adı geri hizmetlerine, talim veya depo taburlarına çıkan birçok subay namzetleri oraya buraya başvurarak yerlerini cephelere çevirtiyorlardı. Beni de Pendik'le bir talimgah alayına tayin ettiler. Aynı başvurmaları ben de yaptım. Kafkas cephesinde ağabeyimin şehitliğiyle boş kalan yerini doldurmak ve hatta aynı cephede aynı alay ve tabura tayin olunmak için didiniyordum. Nihayet beni Kafkas cephesi emrine verdiler. Şimdi bütün arzum bir an önce cepheye varmaktı. Hatta bana bu cepheler bile dar görünüyordu. Bir an önce bu cepheleri yararak sınırları aşmak, uzak ve esrarlı ülkelere ulaşmak, şanlara, zaferlere kavuşmak istiyordum. O zaman talimgâhta bütün yürüyüşlerde söylenen bir marş vardı ki, bu marşta bizim talimgâh neslimizin ruhu ve hedefi apaçık görünüyordu. Türküz ederiz daima iftihar, hilkatle başlar tarihimiz var, kalplerde Türklük aşk ile çarpar, yok bize başka yar. Önde sancak, elde süngü, kalpte tanrı biz, dünyaya hakim olmak isteriz. Mabedimiz Türk ocağı, Kâbemiz de yüce bardak Turan'dır. Hep ancak. Evet, Kâbe Turan'dı. Hatta onunla da kalınmamak ve kısaca dünyaya hakim olmak lazımdı. Zaten gene bir ihtiyat zabitler marşı bizi bekleyen ülkeleri isim isim saymıyor muydu? İhtiyat zabitleri, yol göründü, kalkın. Gidiyoruz işte Kafkasya'ya, bakın Turan bizi bekliyor. Dağ dere demeyip aşın, durmayın, meydan bizi bekliyor. Şanlı günlerdeyiz, bir taraftan Kahire, bir taraftan Batum Kars, bir taraftan Hint Afgan, bir taraftan Farisistan bizi bekliyor. Evet, her yer bizi bekliyordu. Ve biz bu her yere hiç düşünmeden, hiçbir şeyden şüphe etmeden koşuyor, koşuyorduk. Bu tükenmez yollarda kanlarımız tükenip nefeslerimiz sona erinceye kadar. Bizim neslimizin, kuşağımızın kaderi ve nasibi buydu. Haydarpaşa istasyonundan tren öğle sonlarına doğru hareket edecekti. 400'den fazla subay namzedi adayıydık. Kafkasya, Irak, Filistin, Hicaz cephelerinde vazife almıştık. Dağılış noktalarına vardıkça her birimiz kendi cephemizin yolunu tutacaktık. İstasyonda pek az uğurlayıcı vardı. Bunlar bazı yaşlı, terbiyeli erkekler, temiz yüzlü İstanbullu anneler, o zamanlar henüz açılmamış, erkekleşmemiş İstanbullu kızlardı. Herkese kendi oğulları gibi yakınlık gösteren, kendi çocuklarıymış gibi nasihatlerde bulunan bu mübarek bakışlı babaların, amcaların çoğu, belki de eski emekli askerlerdi. Gidilecek yerlerin ve harbin ne olduğunu hiç şüphesiz biliyorlardı. Bu gidenlerden çoğunun geri dönmeyeceğini ve şimdi bu uğurlayışın onlardan birçoğu için çocuklarını son görüş olacağını da herhalde anlıyorlardı. Fakat ne bir şikayet sesi, ne taşkın bir hıçkırık. Bilakis herkes bu ayrılışı adeta mesut bir gün, yıllardan beri beklenen, yıllardan beri hazırlanılan bir sevinç günü havası vermek için elinden geleni yapıyordu. Fakat bütün bu insanlar da az sonra birden sel gibi coşacak, seller gibi çağlayacak, gözyaşlarına diledikleri gibi mecra verebilmek için trenin bir an önce kalkmasını ve kendilerini evlerinin gizli köşelerine bir an önce atabilmeyi bekleyen bir sabırsızlık hali her şeye rağmen seziliyordu. Tren ilk düdüğünü çalınca geldiğinden beri istasyonun bir direği dibine çöküp bastonunu kucağında tutan ve boyuna bir şeyler okuyup üzerimize üfleyen bir ihtiyar zorlukla ayağa kalkabildi. Daha ziyade bir mahalle imamına benziyordu. İstasyon adamlarının anlattıklarına göre onun bu gidenlerin arasında hiç kimsesi yoktu. Fakat hemen her Tanrı'nın günü buraya gelirdi. Evvelce gene böyle bir kafile içinde gönderdiği birinin çepeden gelen trenlerden çıkmasını beklerdi. Gidenleri uğurlar, gelenlerden haber sorardı. Mihnetli fakat haktan ümidini kesmeyen nurlu bir yüzü vardı. Tren ikinci düdüğünü çalınca ellerini kaldırdı. Herkes ona uydu. Yanık, tesirli bir sesi vardı. Duasını bitirdiği zaman elini öpen her çocuğun boynuna sarılıyordu. Torunum siz yaştaydı oğul, adı Selahattin'di. Bağdat'tan iki mektubu geldi, sonra haber kesildi. Kayıp diyorlar ama Allah'tan ümit kesilmez ki oğul. Çukur Tekke Şeyhi'nin torunu Selahattin diye sorun, Allah için soruşturun. Kiminin alnından öpüyor, kiminin arkasını okşuyor. Haydi yavrularım, haydi aslanlarım diye ağlıyor, ağlıyordu. İstanbul Banliyosu'nun köşkleri, konakları, bahçeleri, bağlar yahut sırtlarını yeşil yamaçlara vermiş köyler pek çabuk arkada kaldılar. Sonra tren gecenin bağrına daldı. Sabah açılırken kompartımanın büzüldüğüm köşesinde gözlerimi açtım. Tren bir bozkırın ortasında ilerliyordu. Bu bozkır benim şimdiye kadar gördüğüm, alıştığım topraklara benzemiyordu. Yol ilerledikçe çıplaklık da artıyordu. Kel tepeler, çiğ bir güneş altında yanan kıra, çorak kırlar alabildiğine uzanıp gidiyordu. Tek bir yeşil dal görünmüyordu. Tren bile steplere daldıkça çevikliğinden bir şeyler kaybediyor gibiydi. Yorgun, şikayetli bir didinme içinde yol almaya çalışıyordu. Yaylaya girdikçe trenin hareketi daha da ağırlaştı. İstanbul'dan yüklediği kömürü de tüketmişti. Artık şurada burada bulunabilen artık ve istasyonlara istif edilen söğüt, kavak odunlarıyla yol almaya çalışıyordu. Yokuşlarda, rampalarda takati kesilince ikide bir duruyordu. O zaman vagonlardan inen çocuklar tek başlarına yahut ikişer üçer kişilik gruplar halinde demir yolunun sağında solunda sıra sıra uzanıyor, yürüyüp gidiyorlardı. Demek ki Anadolu buydu. Anadolu gerçeğinin artık karşısında ve içinde bulunuyorduk. Fakat ne var ki gördüğüm Anadolu benim mektepte öğrendiğim yahut şiirlerde okuduğum, mektep şarkılarında haykırdığımız Anadolu'ya hiç benzemiyordu. Çağlayan sular, öten bülbüller, altın başaklar, altı üstü birbirinden zengin ve dünyanın hazinesi olan Anadolu herhalde buraları olmasa gerekti. Burası dünya kabuğunun çoktan ölmüş bir parçasıydı ki, yakan güneş kavuran soğuk altında kumları, kireçleri şerha şerha ufalanarak her gün biraz daha çölleşiyordu. Köy denilen şey bozkırın boşluklarında kaybolmuş bir takım kovuklardı. Ara sıra rastlanan küçük istasyon kulübelerinin önlerinde kımıldaşan insanlar, bu çorak toprakların yürüyen parçaları gibiydiler. Orta Anadolu yaylası aşılıp da güneyde Toroslar göründüğü zaman, tren yolcularının bir kısmını Ulu Kışla istasyonunda boşalttı. O zaman doğuda Kafkas cephesinin yolu güneyde Ulu Kışla'dan geçerdi. Arap cephelerine gidecek olanlar güneye doğru yollarına devam ettiler. Ben trenden inip bu çorak Anadolu toprağına ilk ayağımı basınca etrafıma uzun uzun bakındım. Burası birkaç toprak kulübesi olan kel, tozlu, kasvetli bir yerdi. Ortada eski yüzyıllardan kalma bir eski harabesi de olmasa buraya zaten unutulmuş bir yer de denilebilirdi. Fakat Kayseri'yi Sivas'a aşıp Erzincan'a, Erzurum ilerisine, Rus-Acem sınırlarına varan yollar buradan başlıyordu. Bozuk düzen bir takım izlerden ibaret olan bu yolların uzadığı istikametlerde ne bir karış demir yolu ne de motorlu bir vasıta vardı. Uzun ve sonu belirsiz yolların artık başında bulunuyordum. İçimde önce gene hayal kırıklığına benzeyen duygular canlandı. Kendimi yalnız, terk edilmiş hissediyordum. Bir toprak damın köşesine yerleştirdiği tahta masasının başında çalışan menzil kumandanının emrinde yeni gelen subay namzetlerini ne barındıracak yer ne de onları daha ileri menzillere sevk edecek vasıta vardı. Bunun üzerine kafile daha o gün parçalandı. Üçer peşer kişilik grupların kimisi akşam serinliği, kimisi sabahın alacakaranlığı içinde darmadağın ve yayan yollara döküldüler. Yürünecek yol belki de 1000 kilometre kadardı. Ben de iki arkadaşımla beraber yola düzüldüm. Dizlerimizin takati kesilince ilk geceyi kırların sessizliği içinde yarı uyur yarı uyanık geçirdik. Sabahleyin güneşin görünmesiyle sıcağın çökmesi bir oldu. Ulu Kışla ile Kayseri arası o zaman bizim gibi yaya yolcular için bir haftalık yoldu. Bu yollar hep çıplak sırtlar yahut tuzlu bozkırlardan geçerler. Erciyes Dağı görününce de bataklıklar başlar. Etraflarında birkaç bakımsız zerdali bahçesi ve birkaç kısır bağ bulunan kasabacıklar sahrada kaybolmuş vahalar gibidirler. Tuzlu bozkırlar, ufukları çıplak dağlarla çevrilen büyük düzlüklerdir ki, yer yer tuzlu topraklar uzaktan güneşin altında gümüş göller gibi parlarlar. İnsan bu tuzlu bozkırların birini aştım zannederken diğerine geçer. Buralarda ufuk yolcuya hiçbir zaman varılamayacakmış gibi sonsuz ve yeis verici görünür. Buraları eski ve artık kurumuş denizlerin dibidir. Stepin ortasında yahut ufkun altında görünen karaltı, toprak bir han damıdır ki, içine girmeseniz bile merdivenle inilen kuyusunda bir yudum acı su olsun bulabilmek için oraya varmanız lazımdır. Dudaklarınız çatlamıştır, dizleriniz kesilmiştir. Rüzgarların savurduğu tuzlu zerreler terinize karışarak vücudunuzu gittikçe cıvıklaşan bir yapışkanlıkla sarar. Yanıklar, kaşıntılar başlar. Toprak damın karaltısı ise biz yaklaştıkça uzaklaşır. Fakat acı da olsa aradığımız su oradadır. Oraya ulaşmalısınız. Yükünüzü gittikçe hafifletirsiniz, çantanızı kitaplarınızı atarsınız, teriniz ise hala pıhtılaşır. İstanbul'da daha birkaç gün önce bulunduğumuz Yakacık'ın, Maltepe'nin Soğanlı köyünü göğe varan çınarlarının gölgesinde, oluklarından dereler gibi sular taşan çeşmeleri hayalinizde canlanır. Şimdi size bu hayalinizde canlanan şeylerle aranızdaki sanki yıllar varmış gibi gelir. Diz çökmek hayalinizin serin gölgesine uzanmak, hatta ölmek istersiniz. Fakat dayanışınızı kaybetmemek lazımdır. İçinizde dayanaklar, izahlar ararsınız. Allah duygusu, vatan duygusu, cihat yolunda ayağına bir tek toz yapışan Müslümana vaat olunan cennetler, varacağınız cephede sizi bekleyen zaferler, gazilik, şehitlik mertebeleri levha levha ruhunuzda canlanır. Hatta bu teselliler de yetmezse, bu yollarda biz bir borcu ödüyoruz dersiniz. Yüzyıllardan beri soyulan, sömürülen, yüzyıllar boyunca yalnız mal, yalnız can vergisi için aranan, şu bitmiş, şu bilinmeyen Anadolu'ya karşı, çeşmeleri gürül gürül akan İstanbul'un işlediği günahların borcunu ödüyoruz. Bu düşünce size hatta bütün dayanaklardan daha kuvvetli görünür. Başınızı eğer ve artık yürümekten ziyade sürünürsünüz. Gün sona erer, güneş arkanızda alçalır, tuzlu çöle vahşi bir sessizlik siner. Nihayet çölün tenhalığında uzaktan bütün ümidinizi bağladığınız toprak dama varırsınız. Fakat görürsünüz ki toprak dam çökmüş, kuyunun suları ise çekilmiş, kurumuştur. Bu kırlarda daha birkaç gün yol alınca artık Orta Anadolu ile haşır neşir olmuş, toprağını, çalısını, hayvanını, adamını, köyünü, damını bir parça tanımış olursunuz. Her şey size bilmediğiniz, duymadığınız bir kıtayı keşfediyormuşsunuz duygusunu verir. Şu bilinmeyen Anadolu'yu. Köyler görürsünüz ki insanlar yerin altında yaşarlar. Jeolojik devirlerin biriktirdiği eski yanardağ küllerini, tarih öncesi kazmaların işi olan aletlerle delebilen insan, bir tepenin altında kendisine dam, oda, ahır, samanlık kovukları oymuştur. Bu kovukların içinde ağır fakat daima serin bir hava bulursunuz. Testiler, küpler, kilimler, kaplar için duvarların içerisinde ayrı ayrı yerler oyulmuştur. Tepenin altını dolduran bu yeraltı evlerinin, bu mağara konutlarının bazen birinden diğerine geçilir. Havaya açılan deliklerden içeriye loş bir ışık sızan bu yeraltı dehlizlerinde tarih öncesi devrinin mağara adamı gibi dolaşırsınız. Acaba hangi devirde, nerede yaşıyorum dersiniz?